Ayrım 13.
Suçlu çıkarmakla kalmayıp abisinin elini öpmez, kusurunu bağışlatmazsa boyunca günaha gireceğini oğluna duyurdu. Seyit cehennemde cayır cayır yanacağını bilse de abisinin elini öpmeyeceğini yemin etti. Eli öpülecek biri varsa onun da kendisi olduğunu söyleyip babasına karşı geldi. Huvat'ın abiye karşı gelmenin ne büyük bir günah olduğuna dair anlattıklarını dinlemedi. Babası hadisten hadise geçerken şirketi tek başına kuracağına, zengin olduktan sonra kimseye dönüp bakmayacağına dair tehditler savurdu. Huvat sonunda boşa konuştuğunu anlayıp sustu. Atiye, kursan da keşke dönüp bakmasan deyip oğluna küstü. Seyit o geceden sonra kuracağı şirketin adını üçler koymaktan vazgeçti. Şirketine yeni bir ad seçti. Şirketinin adını teknik işler koymaya, kendine elden ortak bulmaya karar verdi. Ortağı bulmadan iş takımlarını yeniden ele geçirmek için çalışmaya başladı. Derken doğru yoldan şirketi kuramayacağını anlayıp eğri yola saptı. Çalıştığı iş yerlerinden radyatör, boru, kelepçe kaçırıp orada burada sattı. 2 aya kalmadan elektrik kaynağını, boru anahtarlarını, diş açma makinesini aldı. Aldığını getirip aralığa dayadı. Bir sevinmeyle sol bacağını sürüye sürüye iskele tepelerine tırmandı. Kocaman kazanların başında dolandı, sonunda cereyana yakalandı. Cereyan çarpıp Seyit'i yere yatırdı. Seyit bağırarak ağız üstü demir köşe bantının üstüne kapaklandı. Ağzından soğuk demirlerin üstüne oluk gibi sıcak kan boşandı. Seyit'i bir seyrimedir aldı. Seyriye seyriye bir zaman düştüğü yerde kaldı. Sonra titreyen ellerini bir korkuyla ağzına çaldı. Ağzında dişlerini bulamadı. İçi cız etti. Dişlerini köşe bentlerin arasından çıkarıp mendiline sardı. Koynuna koydu. Ağzından kan tüküre tüküre eve geldi. Atiye oğlunu kan içinde görünce bir çığlık atıp merdivenin başına yığıldı. Seyit ellerini ağzında tuta tuta içeri girdi. Kapının arkasındaki divana devrildi. O gün yüzünü kimseye göstermedi. Başını gömdüğü yerden hiç kaldırmadı. Öylece uyuyakaldı. O uyurken Atiye Seyit'in üstünü yokladı. Cebinden mendilini çıkardı. Mendili götürüp Halit'in önüne bıraktı. Sabaha kadar ağıt yaktı. Oğlunun başında dolanan belayı def etmesi için Tanrı'ya yalvardı. Seyit o günden sonra bir elini ağzının üstüne kapadı. Hiç kimseyle konuşmadı, gülmedi. Günlerce sokağa çıkmadı. Sonunda bir eli ağzının üstünde kalkıp kimseye bir şey demeden gitti. Kapıya bir araba getirdi. Bir eli ağzında aralıkta duran takımlarını tek tek aşağı indirdi. Çalıp çalışıp aldığı takımlarını sattı, onların yerine diş aldı. Halit annesinin Seyit'in dökülen dişlerini getirip önüne koyduğu geceden sonra bir sıkıntıya düştü. Çalışsa olmadı, çalışması olmadı. Kimi gün bir ağrı saplandı ki başıma diye erkenden yatağa girip yorganların altına saklandı. Kimi gün Zekiye ile bir kavgaya tutuştu. Arkasından bir ağı tutturdu. Derken bir akşam o da Varahmatullah deyip babası gibi namaza durdu. Namazdan kalkıp babasının dizinin dibine oturdu. Huvat uzun uzun oğlunun çenesini okudu. Sonra ellerini Halit'in çenesine çaldı. Halit tüm ruhunu kötülüklerden arındırması için Tanrı'ya yalvardı. Ondan sakal bırakmak, ağı yerleri süpüren kara bir şalvar kuşanmak için izin aldı. Tüm aileyi başına topladı. Hepsinin Tanrı huzurunda koruyucusu olacağını açıkladı. Bu görevini hakkıyla yapabilmesi, gördüğü dünya nimetlerine imrenip günaha girmemesi için onlardan yalnızca bir şey istedi. Zekiye'nin dokuduğu halı parasından nefsini körletmeye yetecek kadar kendisine para verilmesini diledi. Halit kısa zamanda hocalığı Huvat'tan ileri götürdü. Kendisi gibi duayla sakal bırakıp şalvar kuşanan berber Zekeriya'nın dükkanından çıkmaz oldu. Sakalı göğsüne indiği günden itibaren de elini kız kardeşlerine vermedi. Herkesin içinde karısıyla konuşmayı ayıp saydı. Kadınların yanında yine bu nedenle oturmadı. Canı sıkıldıkça dizinin üstüne yatırıp baktığı oklu kalpli, gonca güllü hatıra defterini bir daha eline almadı. Tüm bunların sonucunda sesinde bir incelme, bir yumuşama baş gösterdi. Ayakları tüyden hafif, yüzü ıpışık, gözleri masum bir çocuğun bakışlarıyla sağa sola süzen bir ehli müslim olup çıktı. Huvat oğlunun elinde yüzünde beliren iman ışığının tüm ailenin yolunu aydınlatmaya yeteceğini düşünerek o günden sonra yeşil kitaplarını Atiye'nin vasiyetine deli titreyerek ilettiği Tanrı'nın buyruğuna rağmen yeniden elinden bıraktı. Kendini suya adadı. Zamanını eski bir saray kalıntısının içinde denize bakarak geçirmeye başladı. Atiye onca yıldan sonra kocasında baş gösteren su merakını ilki neye yoracağını bilemedi. Gelip geçici bir heves olacağını düşünüp suya bakmaya gitmesine ses etmedi. Ama Huvat'ı su tuttu. Huvat suya bakmadan yaşayamaz hale geldi. Atiye kocasını su sevdasından kurtarmak için yine tesbihine sarıldı, okuyup üfledi. Aklını bozup delirmemesi için Tanrı'ya yalvarıp yakardı. Ama okuyup üflediği tersine döndü. Huvat suya bakmadan duramadığı için akşamları deniz suyuyla doldurduğu şişelerle eve gelmeye başladı. Şişeler odanın duvarlarına asıldı. Huvat şişelere baka baka uykuya daldı. Uykudan uyanır uyanmaz şişeleri aradı. Atiye'nin tüm yalvarmalarına rağmen su Huvat'ın aklını aldı. Huvat koca gövdesiyle suyun üstünde batmadan durduğunu, her yanına köpükler vurduğunu anlatmaktan başka bir şey konuşmaz oldu. Derken derisinin her bir katının soyulmasında bir yaş gençleşeceğini, ölümsüzleşeceğini söylemeye başladı. Atiye hem kafirliği hem deliliği ele alan kocasını çaresiz sonunda Allah'a havale etti. Huvat karısının kötü kötü söylenmelerinden kurtulur kurtulmaz belden yukarısını güneşin ilahi gücünü açtı. Her sabah evden koşarak yarı çıplak saray kalıntısına vardı. Derken su merakının yanına bir merak daha ekledi. Saray kalıntısında top koşturan gençlerin heyecanına kapıldı. Kendisine iki yanı beyaz çubuklu, kara, dar bir pantolon aldı. Halit kara şalvarını kuşanırken Huvat kara beyaz çubuklu pantolonunu ayağına geçirdi. Evde bir gözünü su dolu şişelere verdiyse bir peş peşe futbol takımlarının adlarını, oyuncularının numaralarını, formalarının renklerini sahile döktü. Elini ufak kareli kağıtlar aldı. Cebinden iki zar çıkardı. Zarları atıp atıp kareli kağıtları yazdı çizdi. Babalarının eli üstlerine güldüreceğini söyleyerek kapıları yumruklayan oğullarıyla selam sabahı kesti. Gerekirse saray kalıntısına yatıp kalkabileceğini açıkladıktan sonra onlarla konuşmadı. Ayrıca Atiye'nin hastalanıp üstünü giymesi, bacağından beyaz çubuklu şeytan pantolonunu çıkarması için ettiği vasiyetlere kulağını tıkadı. Atiye'nin işini gücünün kendisini diri diri mezara sokmak olduğunu düşündüğünden onun inlemelerini, gözünün tavanı dikip mırıldanmalarını aldırmadı. Suya bakmadan yaşayan insanların boşa yaşadığını söyleyerek Atiye'nin yaşadığı hayatın hayat olmadığını, ölüp gitmesinin pek bir kayıp olmayacağını öne sürdü. Atiye hasta yatağında içi yana yana ellerini açtı, kocasını suların götürmesini diledi. O günden sonra bu lafı diline doladı. Huvat'ın arkasından "Sular götürsün emmi" diye bağırdı. Huvat Atiye'nin arkasından bağırmasını aldırmadan başını alıp alıp gitti. O sıralar Dirmit babasının şapkasını kaybettiği günden sonra kötülediğini, o günden sonra bir daha kendine gelmediğini keşfetti. Günlerce düşünerek vardığı kanısını evdekilere açtı. Babasını yeniden doktora götürmeleri için abilerine yalvardı. Ama Huvat doktora gitmeye yanaşmadı. Dünyadaki tek ilacının su olduğunu, sonunda en iyi ilacı bulduğunu açıklayarak çocukların isteğini geri çevirdi. Gökyüzünde parıldayan yıldızların sırtı pullu balıklar olduğunu, suyun altında aynı suyun üstündekilere benzer bir dünya bulunduğunu ve de insanın sudan gelip suya gittiğini uzun uzun anlattıktan sonra gücünün kuvvetinin kafasının yerinde olduğunu söyleyerek kendisini rahat bırakmalarını diledi. Ayrıca sudan uzak bir yerde gözlerini yumarsa ruhunun suya kavuşacağını bilmesine rağmen cansız vücudunu da götürüp suya bırakmalarını istedi. Herkesi geleceği konusunda iyice umutsuzluğa düşürüp bir köşeye çekildi. Gözünü su dolu şişelere verdi. Atiye Huvat'tan umudu kesti ama gölgesi olsun üstümüze vursun baba yine de babadır diyerek kendini avuttu. Tanrı'ya kendisinden önce Huvat'ın canını alması, kendisinin arkasına koyup ortalığa düşürmemesi için yalvardı. Kendisi öldükten sonra dağılacağına inandığı bir evden hiç olmazsa Nuber'i çekip çıkarmanın yollarını aramaya başladı. Erkeklerin başlarını nasıl olsa kurtaracaklarını düşünüp Nuber'i başgöz etmenin çabasına düştü. Dirmit'i kurtarmaya gücünün bir de ömrünün yetmeyeceğini düşündüğünden onu Tanrı'ya havale etti. Bir sabah Nuber'i elinden tuttu. İlk elden bir kurşun döktürüp kızının üstündeki gözleri aldı. Onun bir daha göze gelmemesi için aradı, taradı, S taşı buldu. S taşını sarıp sarmalayıp kızının koynuna koydu. Boynuna koca bir mavi boncuk taktı. Sonra onu alıp uzak bir yola gitti. Nuber'in kısmetine baktırdı. Falcı kadın aynaların karşısına geçti. Gözünü ilkin aynalara, sonra bir titreme, bir çırpınmayla kaynar sulara verdi. Atiye'ye üç vakte kadar Nuber'in bir kısmeti olduğunu müjdeledi. Ancak kısmetinin bir türlü Nuber'i bulamadığını, Nuber'in üç vakit açıklık bir yerde gece yarısı kısmetini beklemesinin şart olduğunu duyurdu. Atiye bir sevinçle kızını yanına kattı, eve geldi. O gece kızını korkmaması için tembihleyip arka bahçeye indirdi. Nuber o gece yarısı arka bahçede incir ağacının altında ortalık ışıyıncaya kadar bekledi. Falcı kadının dediği gibi kulağında bir uğultu, sol bacağında seyirme, yüreğinde yanma olmadı. Atiye ilk günden kızını umutsuzluğa düşmemesini öğütledi. İkinci gece herkesi uyutup onu yeniden bahçeye indirdi. Nuber içinde bir heyecan, bir korkuyla yine sabaha kadar bekledi. Sabah olunca ağlamaya başladı. Gözünde iri iri yaşlarla gerisin geri eve çıktı. Atiye kızını dizinin dibine oturttu. Kulağına bu yolla kısmetini ayağını getiren nice kızın varlığından söz edip dua okudu. Üçüncü gece yine eliyle götürüp kızını incir ağacının altına koydu. Nuber umutla bekledi. Üçüncü gece de kulağında uğultu, yüreğinde yanma duymadı. Sol bacağında seyrim olmadı. Atiye bu defa 3 hafta sayıp kızını 3 hafta arka bahçeye oturttu. Nuber herkes uyuduktan sonra arka bahçeye indi. Kimse uyanmadan içeri girdi. 3. haftanın sonunda umudu kırıldı. Yüzü sarardı, etleri kuruyup çekildi. İğne ipliğe döndü. Yemeden içmeden kesildi. Kısmeti bir türlü Nuber'in oturduğu incir ağacının yerini bulamadı. Nuber'in nerede olduğunu bilemedi. Atiye bu defa 3 ay saydı. Kızını karşısına aldı, sıkıladı. Nuber'e kısmetinin kendisini bulmak için kim bilir nasıl çırpınıp arandığını, belki de onun 3 ayda olmadan evlerinin yolunu tutacağını söyleyerek beklemeye razı etti. Nuber boynunu büküp o gece yeniden bahçeye incir ağacının altına indi. Ellerini yüzüne alıp oturdu, beklemeye başladı. O beklerken tepsi gibi bir ay açtı. Ortalık gümüş gibi parıldadı. Nuber ayın usulca tepesinden kayıp gittiğini görünce yine sabahın olacağını, incir ağacının altından boynunu büküp kalkacağını düşündü. Birden ürperdi. Ürpertisi titremeye dönüştü. Tümden sarsılmaya başladı. Elleri ayakları buz kesti. Nuber üşümesinin geçmesini beklerken korktu. Yerinden kalktı. Yerinden kalkar kalkmaz sol bacağını bir seyirme aldı. Yüreği cız diye yandı. Kulakları bir uğultuya düştü. Nuber incir ağacının altına çöktü. Ellerini uğuldayan kulaklarına dayayıp sevinçten ağlamaya başladı. O ağlarken ay soldu, sabah oldu. Atiye müjdeyi alır almaz kızının göğsüne bastı. Hemen o gün hazırlığa kalktı. Evi köşe bucak temizledi. Zekiye'yi halıdan kaldırıp tezgahı aralığa dayadı. Üstüne örtüler yaydı. Nuber Atiye'nin eteğinden ayrılmaz oldu. Onun otur dediği yere oturdu. Onun sus dediği yerde sustu. Kuş olup kanatlandı. Bir çırpındı, bir süzüldü. Pencerenin önündeki koltuğa kondu. Beklemeye başladı. Dirmit boyalı çamurun kederinden ağladığı geceden sonra kendisini annesinin dilinden kurtaran Mahmut'a, Huvat'a ve Nuber'e dualar ederek kendini radyoya verdi. Okuldan geldi, kucağına radyoyu çekti. İçinden Nuber'in kısmetinin tez vakitte gelip adını annesinin aklından hepten silmesini diledi. Dilek duasının ardından radyoyu cızır cızır öttürdü. Sonra divanın üstüne yatırdı. Başını radyonun üstüne koydu. Radyo üstünde uyudu. Radyo koynunda uyandı. Atiye'nin ablasıyla bir yol gözlemesini fırsat bildi. Hela'ya radyoyla girdi. Radyoyu kucağına alıp kapının önüne indi. Kapıda radyoya kulağını verip geleni geçeni seyretti. Gün oldu radyoyla konuştu, kimseyle konuşmadı. Atiye, Nuber'in kısmetinin onu bulacağına, gelip kapılarını çalacağına sevinmekten önce Dirmit'e ses etmedi. Ehya Sabir'in çekip ellemedi. Ama kızının radyoya düşmesinden, mırıl mırıl radyoyla konuşmasından, düşünceli düşünceli durmasından gittikçe huylanmaya başladı. Arkasından Dirmit'in durgunlaştığını diline doladı. Sonunda dayanamadı, Dirmit'i karşısına aldı. Genç kızların bir dertleri varmış gibi düşünceli durmalarının kötüye yorulacağını kızına duyurdu. Dirmit, "Niyeymiş kız?" diye terslendi. Atiye önemli bir sır veriyormuş gibi Dirmit'in kulağına eğildi. Başına bir şey getirdiğini sanırlar geberesice dedi. Dirmit git kız başımdan diye söylendi. Radyoyu sonuna kadar açtı. Atiye'nin yüzüne ters ters baktı. Radyoya sarılıp bir köşeye çekildi. Atiye'yi o günden sonra bir kaygıdır aldı. Kızının terslenmesinden şüphelendi. Geceleri Dirmit'i dürtükleyip uyandırmaya, başında bir şey olup olmadığını sormaya başladı. Dirmit her defasında deli gibi yerinden sıçradı. Titreye titreye gerisin geri uykuya daldı. O uyuduktan sonra Atiye kızının koynundan radyoyu aldı. Sabahları radyoya düşmek genç kızlara iyi gelmezmiş geberesice diyerek kızını radyo sevdasından kurtarmak için dil döktü. O dil döktükçe Dirmit gidip gidip radyonun başına çöktü, içini çekti. Atiye bir zaman sabretti, sonunda dayanamadı. Bir gece uyurken Dirmit'in başına yeniden dikildi. Dirmit'i uyandırıp derdini sordu. Dirmit sıçrayıp yatağın içinde doğruldu. Hırsından avaza çıktığı kadar bağırdı. Arkasından ne uyandırıp duruyorsun kız diye bir ağıt tutturdu. Yine herkesi yataklarından dışarı uğrattı. Atiye gözlerini Dirmit'e verdi, dizlerini dövdü. Bir şey var ya bana demiyor deyip kızı deliye çevirdi. Belki size der deyip geriye çekildi. Huvat sorgu meleği gibi Dirmit'in başına dikildi. Önce ona bir bardak su içirdi. Arkasından annen senin kötülüğünü ister mi kız diye lafa başladı. Ufaktan kızının ağzını aradı. Dirmit uykulu gözlerini yere dikti. Ses etmeden babasını dinledi. İçinden Mahmut'tan öğrendiği bütün küfürleri sıraladı. Sonunda dayanamayıp yeniden ağlamaya başladı. Onun ağlamasına Seyit, cinli mi edeceksiniz kızı diye yatağından bağırmaya başladı. Atiye, Dilmit'in zaten cinli olduğunu, cinli olmasa radyo ile Hela'ya yatağa girmeyeceğini söyleyip Seyit'i susturmaya çalıştı. Ama Seyit bir öfkeyle yatağından fırladı. Huat'ı kolundan tutup Dilmit'in yanından kaldırdı. Dilmit abisinin yardımına koşmasına sevindi. Ama bu defa ağlama kız diyerek Seyit Dilmit'in başına oturdu. Bir şeyin varsa yalnız bana de bacım diye tutturdu. Dilmit neyim olacak lan diye çaresizlik içinde çırpınmaya başladı. Bu defa ne yaptın kıza lan diye Halit yerinden doğruldu. Seyit'i Dilmit'in başından kaldırıp yerine kendisi geçip oturdu. Bir merakla Seyit kötü bir şey mi dedi sana bacım diye sordu. Sonunda Dilmit silkinip ayağa kalktı. Nedir çektiğim elinizden deyip tepinmeye başladı. Atiye o tepinirken eline tesbihini aldı. Var canım bu kızda bir şey diye Dirmit'e bir işaretle o koydu. Parmağını ıslatıp duvara çaldı. Dirmit duvardaki işarete bakıp saçlarını eline aldı. Yoluk yoluk etti. Tel tel Atiye'nin önüne attı. Atiye Dirmit'in yolup yolup önüne attığı saçlara baktı. Yüreği kalktı. Kızını acıdığından kendini tutamadı, ağlamaya başladı. Ağıdı bırakıp gözlerini radyoya verdi. Radyoya intizarlar etti. Sebep olacak bu radyo kızıma diye tutturdu. Huvat kalkıp radyoyu temelli susturdu. Alıp camdan aşağı attı. Sonra girip yatağına yattı. Atiye'nin içi soğudu. Dirmit'in ağlaya ağlaya gözleri kurudu. Atiye kızının o gece durmadan ağlamasına dayanamadı. Sabaha hastalandı. Ama hasta olduğunu evin içinde kimseye inandıramadı. Tek tek herkesi başına çağırıp hırıl hırıl öten nefesinin sesini dinletti. Ellerini tutup güp güp atan yüreğinin üstüne koydu. Sırasıyla herkese göğsünden fırlayacakmış gibi çarpınan yüreğini gösterdi. Tek tek sağ göğsünün altındaki şişe baktırdı. Ama kimse aldırmadı. Atiye tek başına yataklarda döndü. Yanına kimseye çağırmaz, şişine, yüreğine baktırmaz oldu. Gün günden soldu. Yemeden içmeden kesildi. Durmadan inledi. Derken bir öksüreğe tutuldu. İkide bir kalkıp kalkıp yatağın içine oturdu. Ellerini yatağa dayayıp öksürmeye başladı. Öksüre öksüre içi dışına çıktı. Her öksürmesinin ardından gözlerinden sicim gibi yaş aktı. Öksürmekten uyuyamaz, konuşamaz oldu. Allah düşmanım öksürtmesin dedi, başka bir şey demedi. Herkes Atiye'nin yine iyileşip ayağa kalkacağını umarken öksürüğü gün günden arttı. Her öksürmesinin ardından burnundan oluk gibi kan fışkırmaya başladı. Kan yüreklere korku saldı. Herkes elini yüzünü aldı, Atiye'nin çırpınmasını, öksürmesini seyre koyuldu. Daha rahat öksürsün diye sırtına yastıklar dayandı, burnuna pamuklar tıkandı. Omzuna el verilip öksürüğü diner dinmez yatağa uzatıldı. Sonunda Dirmit dayanamadı. Göz göre göre ölecek bu kadın, alın doktora gidin diye bağırmaya başladı. Halit'le Seyit ellerini kenetleyip Atiye'yi uçta uçta oynayan çocuklar gibi ellerinin üstüne oturttular. Atiye başını oğullarının kollarının arasına koydu. Gözlerini yumdu. Öylece evden çıktılar. Atiye hastanede kaldı. Seyit ile Halit eve geldi. Seyit elini yüzüne alıp bir köşeye çekildi. Halit başını önüne eğdi. Bu defa annem yolcu dedi. Evin içine bir sessizlik çöktü. Nuber ağlaya ağlaya bir torbaya Atiye'ye terlik, gecelik koydu. Bardak, çatal, kaşık sardı. Seyit torbayı aldı, ses etmeden çekip gitti. Huvat öleceği belliyse annesini alıp eve getirmesi için oğlunu tembihledi. Bari evinde ölsün dedi. Ama Atiye koca koca iğnelerden, mercimek gibi haplardan sonra kendine geldi. Kendine gelir gelmez tüm ağırlığıyla göğsüne çöken Azrail ile kavgaya tutuştu. Azrail ile dünyada gün yüzü görmediğini, Tanrı'nın kendisine hiç kimsenin kocasına benzemez bir koca verdiğini, ömrünün yarısını onu beklemekle çürüttüğünü, dağ başlarında kardeşlerinden uzak garip kaldığını söyleyip ağzına ne geliyorsa saydı sayıştırdı. Azrail ölüm döşeğinde kendisiyle çekişen Atiye'ye Tanrı'ya sitem etmemesi, günaha girmemesi için öğüt verdi. Ona karaciğerinin şişip büyüdüğünü, yüreğinin kapakçığının çürüdüğünü, tavuk teleğiyle süpürge çöpüyle çocuk düşüreceğim derken rahminin delik deşik ettiğini duyurdu. Atiye bu defa Azrail'e çıkışmayı bıraktı, her işinin yarım kaldığını söyleyerek yalvarmaya başladı. Nuber'i evlendirmeden, kardeşlerinden bir haber olsun almadan canına kıymamasını istedi. Azrail Atiye'nin göğsünden kalktı. Onun solgun yüzüne uzun uzun baktı. Akçıl'da geçirdiği uzun gariplik yıllarında Tanrı'ya hiç sitem etmediği, yüreğini hiç bozmadan kocasının yolunu gözlediği ve 5 çocuğunu tek başına doğurup tek başına büyüttüğü için Atiye'nin isteğini geri çevirmedi. Ona yarım kalan işlerini bitirecek kadar ömür bağışladı. Atiye geri kalan ömrünü aldı, eve geldi. Geldiği gün çocuklarını, kocasını, gelinini başına topladı. Onlara gülerek Azrail ile tutuştuğu kavgayı anlattı. Sonra birden durgunlaştı, gözlerini tavana verdi. ''Kardeşlerimden bana bir haber getirin.'' dedi. Huvat günlerce Atiye'ye bu sevdadan vazgeçmesi için yalvarıp yakardı. Halit sürecek bir izleri bile olmadığından yakındı. Onlar vazgeç dedikçe Atiye'nin isteği bastırılamaz bir tutkuya dönüştü. Evin içinde kardeşlerinin adlarını sayıklayarak dolaşmaya başladı. Kardeşlerini bulursa onları tanıyamayacağından söz açtı. Ardından kendini kaptı koyverdi. Yeniden kimsenin anlamadığı diliyle konuşmaya, türküler söylemeye başladı. Bir ağladı, bir söyledi, bir gözlerini yumdu. Her bir kardeşinin yüzünde, ellerinde, sırtında, boynunda var olan izleri, gözlerinin rengini, huylarını hatırlamak için geçmişe daldı. İlk defa çocukluğundan, önünden koca bir su akan evlerinden, evlerindeki kadife perdelerden, annesinin boynuna taktığı kat kat incilerden söz etmeye başladı. Kimse Atiye'nin anlattıklarının gerçek mi, düş mü olduğunu anlayamadı. Herkesi bir meraktır aldı. Bu ağaçlardan meyvelerin günlerce çırpılarak bitirilemediği, evlerde küp küp altınların bulunduğu, kadınların burunlarına renk renk ışıklı taşlar taktığı, tüller kuşandığı diyarın gerçekte var olup olmadığını anlamak için herkes Atiye'ye kulak kabartmaya başladı. Atiye onlar dizinin dibine oturdukça saydı döktü. Ancak bu şehirden yola çıkarsa doğduğu yerleri bulacağından pek bir umudunun olmadığını söyleyerek çocuklarının çabasını boşa çıkardı. O daha çok küçükken babasının kendilerini alıp başka bir yere götürdüğünü söyledi. Bu yerin havasının, suyunun annesine iyi gelmediğini, annesinin bu yüzden hastalanıp yataklara düştüğünü, annesi hasta yatağındayken babasının annesinin üstüne sakız ağacına tapan bir kadın sevdiğini, annesinin buna dayanamayıp öldüğünü, annesi öldükten sonra babasının sakız ağacına tapan kadını aldığını ve onun dinine geçtiğini anlattı. O dine geçtikten sonra da babasının bir daha dönüp kendilerine bakmadığını, incileri, küp küp altınları üvey annesinin yiyip bitirdiğini, sonra kardeşleriyle birlikte kendilerini dışarı ettiğini söyleyip ağlamaya başladı. Ağlarken yıllardır içinde tuttuğu bir sırrını açığa vurdu. Çocuklarına bir kardeşleri daha olduğunu duyurdu. Onlara kardeşlerini bulmaları için ipuçları verdi. ''Ben kardeşlerimi bulamadım, bari siz kardeşinizi bulun.'' dedi. Çocuklarına ablalarının sol bileğinde, üstü tüylü yılan biçiminde bir işaret bulunduğunu, doğduğu günden beşiklere sığmadığını, iri yarı olabileceğini, değiştirmedilerse adının Nurfiye olduğunu, babasınınsa daha o zamanlar çok yaşlı deli bir gar müdürü olduğunu açıkladı. Ağızları açık dehşet içinde birbirlerine bakınan çocuklarına kızının kaç yaşlarında olabileceği üzerine tahminlerini ilettikten sonra yeniden ağlamaya başladı. Atiye'nin birdenbire ortaya sürdüğü, doğru olduğuna yemin billah ettiği şeylerin gerçekle bir ilgisi olmadığını söylemesine rağmen Huvat bir türlü çocuklarını kendisine inandıramadı. Atiye'yi yol taşeronluğu yaptığı sırada yanında çalışan bir ustanın evinde görüp beğendiğini,